Ayrım 8. Sayfa 62. Victor da mutfaktaki Peke'nin üstünde yatardı. Annesinin dırıltısı onu uyandırınca bağırırdı. "Sabahın köründe yine mi mızıldanıyorsun anne? Aklını mı kaçırdın?" Kadın ezik bir tavırla "Hadi hadi uyumuna bak." dedi. Fısıldadı. Bir süre sonra kin dolu bir sesle yine başlardı. "Kemikleri kırılsın, sürüm sürüm sürünsün, ocağa batsın." Büyük babam bile böyle korkunç beddualar etmezdi. Dualarını bitirince beni uyandırırdı. "Kalk hadi, yeter zıbardığın, işin gücün yan gelip yatmak. Semaveri yak, odun getir. Ah ah, çıraları yine hazırlamamasın bak." Yaşlı kadının çenesinden kurtulmak için işleri yaparken elimi çabuk tutmaya çalışırdım. Ama onu hoşnut etmek olanaksızdı. Mutfağın içinde hışımla dolaşır, burnundan solurdu. "Hey küçük şeytan! Victor'umu uyandırırsan görürsün. Hadi koş dükkana." Kimi zaman kahvaltı için 2 funt ekmek genç hanım için de francalı alınırdı. Ekmeği getirince kadınlar kuşkuyla evirip çevirir, elleriyle şöyle bir tartıp sorarlardı. "Bunun ucunda bir parça daha olması gerekmez miydi?" "Öyle mi? Aç bakayım ağzını." Ve zafer kazanmışçasına bağırırlardı. "Bir parçasını ziplenmiş. Dişlerinde kırıntıları duruyor." Canla başla çalışıyordum. Evin pisliğini temizlemek, yerleri silmek, bakırları ve kapı tokmaklarını ovmak hoşuma gidiyordu. Kavgadan fırsat bulunca kadınların benim hakkımdaki konuşmaları çalınıyordu kulağıma. "Çalışkan çocuk, temiz de ama çok aksi. Kim getirdi onu buraya?" İkisi de üzerimde saygı uyandırmaya çalışıyordu. Bense onları yarı kaçık kabul ediyor, dik başlı davranıp karşılık veriyordum. Genç hanım bazı sözlerinin beni çileden çıkardığını keşfetmiş olmalı ki vırt zırt damarıma basardı. "Unutma ki seni bir dilenci ailesinden aldık. Annene boncuklu, ipek bir elbise vermiştim." Bir gün dayanamadım. "O elbise yüzünden derimi mi yüzeceksin?" "Aman tanrım, evi de yakar bu oğlan." Şaşırdım. Evi ne diye yakacaktım ki? İkisi de beni patronuma yetiştirirlerdi. O da azarlardı. "Ayağını denk al, kardeş, ona göre." Ama bir gün bezgin bir tavırla kadınlara döndü. "Biraz da kendinize bakın. Eşek gibi çalıştırıyorsunuz çocuğu. Başkası olsa ya canı çıkmıştı ya da alıp başını gitmişti." Bu sözler ağlatacak kadar kızdırmıştı kadınları. Genç olanı öfkeyle tepinerek bağırdı. "Onun yanında nasıl böyle konuşursun, uzun saçlı aptal? Senin bu laflarından sonra ben nasıl söz geçiririm ona? Ben hamileyim." Annesi sızlanıyordu. "Tanrı bağışlasın seni Vasili. Ama bak dediydi dersin. Bu oğlanı şımartacaksın." Kadınlar çıkıp gidince patronum öfkeyle "Seni küçük şeytan!" dedi. "Senin yüzünden nasıl karışıyor ortalık bak. Seni büyük babanın yanına geri göndereyim de yine çöpçülük yap." Bu aşağılamaya dayanamadım. "Sizin yanınızda kalmaktansa çöpçülük yaparım daha iyi. Beni yanınıza çırak diye aldınız. Ne öğrettiniz peki? Çöpleri dökmeyi." Patron usulca saçlarımdan yakaladı. Gözlerini gözlerime dikerek "Sen neymişsin meğer?" dedi. "Yok kardeş, öyle olsun istemem." Beni kovacak derken ertesi gün elinde bir rulo kağıt, kalem, gönye ve cetvelle mutfağa girdi. "Bıçakları sildikten sonra bunun aynısını çiz," dedi. Uzattığı resimde birçok penceresi olan, saçakları süslü bir evin ön yüzü görünüyordu. "Al sana pergel, tüm çizgileri ölç, Kağıt üzerinde noktalarla işaretle. Sonra cetvelle aralarını birleştir. Önce enlemesine. Bunlar yatay olacak. Sonra da yukarıdan aşağı. Bunlar da dikey. Bu işin temizliğine ve çalışmaya başlamama çok sevinmiştim. Ama kağıtlara ve araçlara korku içinde aval aval bakıyordum. Yine de hemen ellerimi yıkadım ve çalışmaya başladım. Önce yatay çizgileri çektim. Doğru mu değil mi diye baktım. Doğruydu. Yalnız 3 çizgi fazlaydı. Sonra dikey çizgileri çektim ve büyük bir şaşkınlıkla evin ön yüzünün çarpıldığını gördüm. Pencereler duvar aralarına kaymış, biri de duvarın dışına taşarak havada öylece asılı duruyordu. Giriş merdiveni binanın tepesine tırmanıyordu. Trabzanları çatıya yaslanıyordu. Çatı penceresi ise bacanın tepesine oturmuştu. Ağlamakla oldum. Bu içler acısı eseri nasıl yarattığıma akıl erdirmek istercesine uzun uzadıya inceledim. Düş gücümü kullanarak resmi düzeltmeye karar verdim. Saçaklara ve pencere aralarına serçeler, güvercinler, kargalar kondurdum. Yere ve pencerelerin olduğu yere de şemsiyelerinin altından yampiri bacaklarını gizlemeye gerek görmeyen ecüş bücüş insanlar çizdim. Sonra tüm resmi eğik çizgilerle donattım ve ustama götürdüm. Ustam kaşlarını kaldırdı, saçlarını tarazladı ve asık suratla sordu. Şunlar nedir? Yağmur yağıyor diye açıkladım. Yağmur yağarken evler eğri görünür. Çünkü yağmur yan yan yağar. Kuşlar, işte bunlar hepsi kuş. Saçaklara tümenmişler. Yağmurda böyle yaparlar hep. Bu insanlar da koşa koşa evlerine gidiyor. Şurada kadının biri yere düşmüş. Şu da limon satıcısı. Patronum, çok teşekkür ederim, dedi. Masaya doğru eğildi, saçları kağıtlara değiyordu. Bir kahkaha attı. Üstüne iyilik sağlık, seni yumuracak. Karnını fıçı gibi sallaya sallaya karısı geldi. Resme şöyle bir baktı. Şunu bir güzel patakla, dedi. Patronum anlayışlı anlayışlı. Olsun varsın, dedi. İlk zamanlar ben de ondan iyi yapmıyordum. Evin yanlışlarını kırmızı kalemle işaretledi. Biraz daha kağıt verdi. Yeniden yap. Doğrusunu çizene dek işe devam. İkinci deneyişim daha başarılıydı. Yalnız pencerelerden biri giriş kapısının üstüne gelmişti. Evin boş olmasından hoşlanmamıştım. Bir sürü insan doğururdum. Pencerelere yelpazeli kadınlar, sigara içen adamlar kondurdum. Sigara içmeyen biri ötekilere nanik yapıyordu. Merdivenin önünde bir araba vardı. Yanındaysa bir köpek uzanmıştı. Patronum öfkeyle, ''Bunları doldurarak niye bozuyorsun resmi?'' diye sordu. İnsansız, çok sıkıcı olduğunu söyledim ama azarlamaya başladı. ''Başlatma şimdi insanında. Öğrenmek istiyorsan işi sıkı tut. Bu yaptığın düpedüz saçmalık.'' Sonunda evin tam bir benzerini yapmayı becerince sevindi. Bak, çalışınca oluyormuş, değil mi? Böyle gidersen çabucak adam olursun. Sonra yeni bir ödev verdi. Bizim evin planını yapacaksın. Odaları, pencereleri, kapıları tek tek göster. Kendi kendine yap. Ben göstermeyeceğim. Mutfağa gidip nereden başlasam diye düşünmeye koyuldum. Ne var ki taslak ressamlığım bir yere kadarmış. Yaşlı kadın üstüme yürüyerek sordu. Resim yapmak istiyorsun öyle mi? Saçımdan yakaladığı gibi suratımı masaya çarptı. Burnum dümdüz oldu. Dudağım patladı. Resmi kapıp yırttı. Araç gereçleri yere çaldı. Sonra ellerini beline koyarak zafer kazanmışçasına bağırdı. Al sana resim. Olur şey değil be. Sen tut ele güne sanat öğret. Ama kendi kardeşine... Öz kardeşine sırt çevir. Ardından karısıyla patronum sökün etti. Ortalık bir anda karıştı. Üçü de sille tokat birbirine saldırıyor. Tükürükler saçarak bağırıp çağırıyorlardı. Kavga yatışıp da kadınlar ağlanma sızlanma odalarına gidince patronum bana döndü. İyisi mi şimdilik şu resim işinden vazgeç. Sonu neye vardı görüyorsun işte. Kadın dırdırıyla yaşamı cehenneme dönen bu zavallı, bu savunmasız adam için üzülüyordum. Yaşlı kadının resim yapmamdan hoşlanmadığını, buna köstek olmak için elinden geleni yaptığını başından beri biliyordum. Çizmeye başlamadan önce ona hep sorardım. Yapılacak bir şey var mı? Kös kös homurdanırdı. Olursa söylerim. Sen kurulmasana. Üzme tatlı canını. Az sonra beni bir yerlere yollar ya da en azından merdivenleri ne biçim süpürmüşsün öyle derdi. Kıyı köşe toz toprak içinde. Git yeniden süpür. Gidip bakardım ama toz moz göremezdim. Benimle inat dışıyor musun yoksa? Diye bağırırdı. Bir gün çizimlerin üstüne kıvas döktü. Bir başka sefer de kandili devirip resimleri yağ içinde bıraktı. Çocuksu bir kurnazlıkla işimi baltalıyor, bu kurnazlığını gizlemek isterken yine çocuk gibi her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyordu. Böylesine öfkesi burnunda, her şeyden ve herkesten yakınmaya böylesine bayılan birini daha görmemiştim. İnsanlar çoğunlukla yakınmaktan hoşlanırlardı ama o bunu şarkı söyler gibi tadını çıkararak yapardı. Victor'a beslediği sevgide de hastalıklı bir şeyler vardı. Bu delice sevgiyi hem gülünç hem de korkutucu buluyordum. Kimi zaman sabah duasından sonra PK'ye tırmanır, yatağın kıyısına yaslanarak kendinden geçercesine mırıldanırdı. Yavrum, Tanrı'nın büyük lütfu, ciğerimin köşesi, canımın içi, elmasım benim, uyu güzelim, uyu bir tane. Güzel düşler göresin. Güzeller güzeli bir kız görürsün inşallah. Bir prenses, zengin bir tüccar kızı. Düşmanların doğmadan gebersin. Dostların 100 yıl yaşasın. Kızlar kurban olsun sana. Sürüyle ardından koşsun. Bu çok gülünçtü. Humble, sünepe Victor tıpkı bir ağaç kakana benzerdi. Sivri burnuyla o da onun gibi inatçı ve şapşaldı. Kimi zaman annesinin mırıltılarıyla uyanır, uyku sersemliğiyle bağırırdı. Defol şuradan anne, tepemde ne dırdır edip duruyorsun. Canından bezdiriyorsun adamı be. Annesi alttan alarak gülümser, aşağı inerken hadi uyu güzelim uyu derdi. Ama kimi zaman da Peke'nin kenarını tekmeler, ağzı yanmış gibi uflayıp puflar, verip veriştirmeye başlardı. Öyle olsun. Öz anana defol dersin ha. İt oğlu it. Seni başımın belası. Seni şeytanın dölü. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Ağız dolusu küfürler savururdu. Bunları dinlerken ürperirdim. Az ve delik deşik bir uykusu vardı. Kimi geceler birkaç kez PK'den iner, yattığım yere gelerek beni uyandırırdı. Ne oldu? Haç çıkarır, karanlığa göz gezdirerek şşşt diye mırıldanırdı. Tanrım, İlyas peygamber, kutsal şehit Varvara, ecelsiz ölümlerden beni koruyun. Elleri titreyerek kandili yakardı. Büyük burunlu ablak suratlı seyirir, gözlerini fal taşı gibi açarak yarı karanlıkta biçimini yitirmiş eşyalara bakardı. Aslında mutfak genişti ama sandıklarla, dolaplarla tıkış pıkış doldurulduğu için geceleri daracık görünüyordu. Ay ışığı mutfağın içine doluyor, ikonun önünde sürekli yanan lambanın alevi titreşiyordu. Duvara asılı bıçaklar saçak sarkıtları gibi parlıyor, tavanlar gözü olmayan suratlar gibi bakıyordu. İhtiyar kadın sanki bir dere kıyısından suya adım atıyormuş gibi duraksayarak inerdi peykeden. Sonra yalın ayak pis su dolu leğenin üzerinde asılı olan ve bir insan kellesini andıran kulaklı tasın bulunduğu yere giderdi. Su fıçısı da bu köşedeydi. Soluk soluğa lıkır lıkır su içtikten sonra camlardaki kırağının mavimsi işlemeleri arasından uzun uzun dışarıya bakar. Bağışla beni Tanrım, bağışla beni diye yakınırdı. Kimi zaman kandili söndürür, diz çöker ve dertli dertli yakınırdı. Bir sevenim yok Tanrım, beni kimsecikler istemiyor. Ocağın peykesine çıkar, kapağa doğru haç çıkarır, sonra yerine oturup oturmadığını anlamak için eliyle kapağı yoklardı. Eli islenince sövüp sayar ve sonra baygın düşmüşçesine ansızın yığılıp uykuya dalardı. Beni kırdığı zamanlar büyük babam niye bu kadınla evlenmemiş diye üzülürdü. Kadın büyük babamın başının etini yerdi. Gerçi büyük babam da ondan aşağı kalmazdı ya. Hep kızdırırdı beni. Şiş, pörtük yüzünün acıyla karardığı, gözlerinin yaşlarla dolduğu günler de olurdu. O zaman içten bir tavırla yakınırdı. "Ben neler çekiyorum sen biliyor musun?" derdi. "Çocuklarımı doğurdum, büyüttüm, bugünlere getirdim. Ama neye yaradı? Onların aşçılığını yapmaya. Buna nasıl can dayanır? Sonra oğlum eve o kadını getiriyor. Ailesini hiçe sayıyor. Olacak şey mi bu?" İştenlikle yanıt verirdim. "Değil elbette." "Ya gördün mü?" Ardından da gelinini yerden yere vururdu. Hamamda onu çırılçıplak gördüm. "Anlamıyorum. Ne seni beğeniyor? Çekici bir yanı olsa bari." Kadın erkek ilişkisinden hep çirkin bir dille söz ederdi. Önceleri söylediklerine önem vermiyordum. Ama çok geçmeden sözlerinde acı bir gerçeğin gizli olduğunu hissederek yoğun bir ilgiyle dinlemeye başladım. Masaya pat pat vurarak "Kadın güçlüdür," derdi. "Tanrı'yı bile aldatmıştır. İnsanların cehenneme gitmelerine Havva neden oluyor." Kadınların gücü üzerine yığınla laf edebilirdi. Öyle sanıyordum ki bu tür sözlerle birini korkutmak istiyor gibiydi. Havva'nın Tanrı'yı aldatması hiç aklımdan çıkmadı. Bizim avluda iki bölümden oluşan bir kocaman bir ev daha vardı. Her bölümde dörderden sekiz daire bulunuyordu. Bu dairelerde subaylar, bir de alay papazı otururdu. Avlu, emirerleriyle, seyislerle ve gelip geçen aşçılarla, çamaşırcılarla, hizmetçilerle kaynaşırdı. Mutfaklarda sürekli gözyaşları, tartışmalar ve kavgalarla dolu acıklı aşk sahneleri yaşanırdı. Askerler birbirleriyle, ırgatlarla, kimi zaman da evdeki işçilerle kavga eder, kadınları döverlerdi. Avluda sağlıklı delikanlıların dizginlenemez şehvet açlığıyla, zevk ve eğlence düşkünlüğüyle ahlaksızlık gırla giderdi. Gaddarca bir şehvetle, aptalca bir acımasızlıkla, zafer kazananların iğrenç böbürlenişleriyle dolu olan bu yaşantı, bizimkilerce sofra başında olanca açıklığıyla, inceden inceye, utanmazca tartışılırdı. Yaşlı kadın avluda her olup biteni bilir ve kınayıcı bir tavırla keyifli keyifli anlatırdı. Bunları dinlerken genç hanımın dolgun dudaklarında bir gülümseme belirir, Victor kahkahayla güler, patronumsa yüzünü ekşiterek "Yeter anne," derdi. "Aman tanrım, iki çift laf ettirmiyor insana." Victor'sa annesine destek çıkardı. "Sen anlatmaya bak anne. Şunun şurasında kendi aramızda konuşuyoruz işte." Bir tür rezil konuların kendi aramızda neden o konuşulduğuna akıl erdiremezdi. Büyük oğul annesine kınayıcı bir acıma duygusuyla davranır, onunla yalnız kalmaktan kaçınırdı. Çünkü baş başa kaldıklarında annesi hemen gelinini çekiştirmeye başlar, sonunda da mutlaka para koparmaya çalışırdı. Oğlu annesinin eline birkaç ruble, biraz da bozuk para tutuşturdu. "Bu parayı almakla iyi etmiyorsun anne. Esirgediğimden değil ama iyi etmiyorsun. Dilenciler için alıyorum. Kiliseye mum parası." "Ne dilencisi? Victor'u şımartacağım demiyorsun da." "İnsan kardeşine böyle mi yapar? Çok yazık." Patronum ne halim varsa gör dercesine çekip giderdi. Victor annesine karşı saygısız ve alaycıydı. Pis boğaz ve açgözlüydü. Pazar günleri annesi börek pişirir, böreklerden birkaçını Victor için gizlice ayırır, bir tencereye koyduğu börekleri yatağın sedirin altına saklardı. Victor ayinden dönünce soluğu tencerenin başında alır ve söylenirdi. Biraz daha ayırsaydın ya pinti karım. Hadi yut da kimse görmesin. Görürlerse görsünler. Senin aşırdığını söylerim. Bana ne? Bir gün tencereden iki börek alıp yedim. Victor beni de övdü. Birbirimizi hiç sevmezdik. Benimle uğraşır durur, günde üç kez zorla ayakkabılarını sildirir, yattığı yerden başıma tükürebilmek için peykenin tahtalarını arardı. Kas kafalılar! Lafını dilinden düşürmeyen abine öykündüğü için olsa gerek, onun da diline doladığı bir takım sözler vardı. Ama bunlar abuk sabuk, aptalca laflardı. Maskaraca sorularla başıma bela olurdu. Alyoşka, söyle bakalım, niye yüz rakamına surat demezler? Peki neden kol kola derler, ne de kola kol demezler? Aslında bu evde hiç kimsenin konuşmasından hoşlanmıyordum. Büyük annemle büyük babamın düzgün konuşmalarına alışmıştım. Birbirleriyle çelişen sözcüklerin nasıl olup da bileşebildiklerini bir türlü anlayamıyordum. Korkunç güzel, ölü gibi acıktım, müthişen. Benim düşünceme göre korkunç olan güzel olamazdı. Ölü acıkmazdı, müthiş olan şen olamazdı. Bir gün onlara sordum. Niye böyle yanlış şeyler söylüyorsunuz? Kızdılar. Vay bilgiç vay, kulaklarını koparmalı veledin. Gel gör ki kulak koparmak lafı da yanlıştı. Ancak çiçek, meyve, ot gibi şeyler koparılabilirdi. Kulakların da koparılabileceğini kanıtlamak üzere kulaklarımı çektiler. Ama yine de direnerek zafer kazanmış gibi. İşte gördünüz, kulaklarım kopmadı, dedim. Ortalıkta öyle korkunç bir utanmazlık, öyle iğrenç bir ahlaksızlık vardı ki, böylesi genel evleri ve orospularıyla ün yapmış Kunavino'da bile yoktu. Kunavino'daki ahlaksızlık ve rezilliğin ardında bunların kaçınılmazlığını kanıtlayan yarı aç yarı tok geçen zor bir yaşantı, ağır iş koşulları gibi bir takım nedenler vardı. Ama burada herkes toktu ve işleri tıkırındaydı. İşin yerini rahat, başıboş bir hayhuy ve keşmekeşlik almıştı. İnsanlar boğucu, bunaltıcı ve hırçın bir sıkıntının altında eziliyordu. Ayrım sonu. Sayfa 70.